Ayrım 25. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas, sayfa 302. Komünist Partisi Sekreteri Torres, 10 Aralık 1949'da espiyonlandığını hissetmekteydi. Bir çift zehirleme olduğunu kabul edelim. Komünist Partisi'nin kapitalist vurucu adamlar tarafından kuşatılmış bir kale görünümünü kuvvetlendirmeye giden kendi zehirlemesi ve yoldaşlar arasında bir kuşku havasını daha iyi yaratmak için haber vericileriyle övünen Jules Moch'un zehirlemesi. Komünistlerin çevresindeki polis çalışması bundan daha az yoğun kalmıyordu. Yöneticiler Troçkist reziller konusunda başkaları da var güçleriyle maskelerini düşürdüklerini söyledikleri Tito'cu alçaklar konusunda büyük gürültü koparıyorlardı. Fakat bu alaycı görüntüler yanında gerçekten içeri ajanlar da sızmışlardı. Bunlar Jules Moch'un kişisel ve esrarlı adamları, genel haber almanın adamları, korkulan Roger Vibo'nun yönettiği ülkenin gözetiminin adamlarıydılar. Roger Vibo örneğin bir gecede Komünist Partisi'nce yönetilen Kuzey Avrupa Ticaret Bankası'nın içinde Humanitenin ve başka komünist örgütlerine hesaplarının kopyasını aldırtmayı başarmıştı. Parti yöneticilerinden birinin evine mikrofon yerleştirmişti. İşlerin haklı bir geri dönüşüyle Komünist Partisi'nin de kendi bürosunda duyargaları olduğuna fark ettiği güne dek sürmüştü bu. Resmi servislerce yürütülmekle birlikte bu tam yasa dışı girişimlere birçok paralel örgütlerininkileri de eklemek gerekir. Antikomünist harekete pek büyük paralar dağıtmak için Fransız işverenler Ulusal Konseyi'nin bir örtü işi gören o yayım ortaklığınınki gibi. Çok geçmeden bu tür iş pişirip kotarma yerleri arttılar. Genel haber alma 300 antikomünist ya da sözde öyle örgütü fişe geçirdi. Fakat daha kaygılandırıcıları ateşi canlandırmaya çalışan eski işbirlikçileri topluyorlar ve Almanya'daki, İsviçre'deki, İtalya'daki benzeri örgütlerle bağlantılı olarak sahte belgeler imal ediyorlardı. Bunlar ya yakın bir komünist ayaklanmasını ya da bir toplum saldırısının pek yakın olduğunu varsaydırıyorlardı. Bu sahte belgeler Batı ordularının gizli servislerince pahalıya satın alınıyorlar, hükümetlerine gönderilmek üzere resmiyete konuluyorlardı. Kızıl korkusu zihinleri öylesine kaplamıştı ki en önemli Sovyet ağı antikomünist ağ maskesi altında meydana çıkarıldı. Üyeleri en katı antikomünistliği öğrettiklerini söyleyen burjuvalar ve subaylardı diye yazıyor Lantier. Dahası dolandırıcılar çok güzel işler kurmak için bu meraktan yararlandılar. Başına saygıdeğer bir emekli generali geçirerek işleri tıkırında sanayicileri ve tüccarları dolaştırarak yardım paraları sızdırdılar. En aykırı görünüş şuydu. Onları adaletin karşısına çıkarmak için kovuşturan polisler çabalarının felce uğratıldığını, isteklerinin bazı yargıçlarla geri çevrildiğini gördüler. Bir dereceye kadar ahlaka aykırı olmakla birlikte hiç değilse politik bakımdan sağlıklı bir örgütü lekelemek söz konusu olamaz. Böylece gitgide polisler daha aktif bir politik rol oynamaya getirilmiş olduklarını gördüler. Hükümetin yerinde kalmak için onlara daha çok ihtiyacı vardı. Onların sarsılmaz bağlılıkta beklenilen görevi dırıltısızca yapmaya hazır bir birlik olması gerekiyordu. 28 Eylül 1948'de hareketli bir tartışmadan sonra polislerden grev hakkı geri alındı. Kanunun metni onları kamu görevinde bir özel kategori diye belirliyordu. En radikal sendikacılar tedirgin edildiler. Bazıları işten çıkarıldılar. Hizmetin yararına atamalar ve emekliye çıkarmalar çoğaldı. 1950'den beri yüzlerce olarak hesaplanıyor. Jean Baylo 12 Nisan 1951'de polis müdürlüğüne atandı. Bu çarpıcı bir müdürdü. 1944'te temizlenmiş olanları tekrar işe almaya dek gitti. Onunla artık komünist propaganda merkezleri kurma ya da sızma tehlikesi yoktu. Mayıs 1952. Önceki yıl General Eisenhower'ın Paris'e gelişiyle zaten hararetli olmuştu. O zaman pek şiddetli çatışmalardan sonra binlerce göstericiyi tutuklatarak gücünü ispat etti. Bu kez Kore'deki komutanlığından ayrılmış olan Ridgway geliyordu. Ona veba Ridgeway deniliyordu. Kore'de bakteriyolojik silahlar kullanmış olmakla suçlanıyordu. Shape'in başında Eisenhower'ın yerini alacaktı. Sol kaynaşma halindeydi. Jules Moch'la olabildiği kadar öldürücü kavgalar kışkırtmak için fırsattan yararlanmak istiyordu. Artık her gösteriyi yasaklamak için bu ona bahane ödevi görecek, böylece komünistlerin sokağı tutmasını önleyecekti. Tasarısı 28 Mayıs'ta ortalama 200 polisin yaralanması, 700 tutuklama ve en az bir kurşunla ölme ile başarıya ulaşacaktır. Fakat komünistlere daha üstün darbe indirmek yetmiyor, işçilere yedek çözümler de önermek gerekiyor. Bunun sonucu Baylo'nun 1905'ten önce Rusya'daki Zubatov'unkiler tarzında bağımsız sendikalar kurma fikri ileri sürülüyor. Bağımsız aslında kontrol altında demek oluyor. Gel gelelim tüm bunlar polis müdürünün yıkıcı faaliyetini doyurmaya henüz yetmedi. Şimdi komünistleri içgüdüsel olarak incelemesiz şiddetle dışarıya vurmayı reddedenlere çatıyor ve onları linçe çağırıyor. Gözlenen gözetlenen kişilerin listesi uzuyor böylece. Bunda Liberation gazetesinin müdürü Astier de la Vigerie, Claude Bourde, Hector de Gaia, Gilles Martine ya da Roger Stefan ile France Observateur'ün kurucuları, Témoignage Chrétien'in ekibi, Le Express'inki yeni doğan JJSSI, Montla işbirliği yapanların bazıları, özellikle müdürü Böv, Mary, Charles Erru'nun Club de Jacobins'in üyeleri, Valon'daki Sol de Golciler, Kapitan ya da Debbie Bridel bulunuyor. Bütün bunlar Baylo'ya göre amaçlı bir komplonun çeşitli derecelerine katılıyorlar. Kripto komünist olsun ya da olmasınlar, bu kimseler halk cephesinin bir kızıl hükümetini kurmak için Pierre Mende France arasında köprü işi görüyorlar. Birdenbire Stalin uygulamasının acayip bir karmasını yaparak eskiden Bolşeviklerin bütün kendi çizgilerinde olmayanları karşı ihtilacı saymış olması gibi ılımlıları ilericilerle, ilericileri komünistlerle bir tutarak sağ tarafından desteklendiğini bilen polis müdürü herhangi bir aracı kullanmaya hazırdır. Çünkü amaç onları haklı göstermektedir. Düzen adına Dide de la Rue servisinin ve genel haber almanın adamlarını pro-komünistlerin yani marazi bir antikomünistlik uygulamayanların arkalarına salıyor. Özellikle iki adam en tehlikelisidir. Çünkü bunlar kamuoyunu reformcu bir yolda sürükleme yeteneğindedirler. Mende France ve François Mitterrand. Oysa tam da Mendes 19 Temmuz 1954'te başbakanlığa geliyor ve Mitterrand'ı İçişleri Bakanı seçiyor. Meclis onlara çağrı yapmaya boyun eğmek zorunda kaldıysa bu bir rastlantı değildir. Geçen yaz olağanüstü bir şiddet tırmanışı görmüştür. Güneybatı'da bağ yetiştiricilerinin barikatları, postacıların sonra bütün kamu ve özel kesim memurlarının grevi, hareket çok geçmeden 3 milyon işçiye erişmiştir. Genel İşçi Konfederasyonu'nun yeminli düşmanları bu kez günü tanımak zorunda kaldılar. Bu vahşi ayaklanmalarda yalnız gizli orkestra şefini değil, ayrıca sola karşı sistemli saldırıların hoşnut olmayanları kudurttuğunu görüyorlardı. Komünistlere ya da bağdaşıklarına karşı girişilen bütün kovuşturmalar, üstelik kışkırtıcılarının utanmasına dönmek üzere olduğundan pek geniş komplo teması artık tutmuyordu. Taktik değiştirmek gerekiyordu. Mende ve Mitterrand bundan dolayı çağrıldılar. Mitterrand başta birçokları gibi polisin içinde gelişmiş olan kaygı verici hastalık belirtilerini düşünme fırsatını buldu. Geçen yıl 14 Temmuz'da Genel İşçi Konfederasyonu tarafından düzenlenen Bastille'den National'a geleneksel yürüyüş sırasında geçen dramı biliyordu. Kalabalığın dağıldığı anda polislerce resmen kullanılmayan kalibrede silahlardan atılan kurşunlarla 7 Cezayirli ölmüş, birçoğu da yaralanmıştı. Polis müdürlüğünün ivedilikle bildirdiği gibi Cezayirliler arasında bir hesaplaşma mıydı bu? Ya da daha çok polis müdürlüğü genel teftiş servislerinin telkin ettiği gibi kişisel silahlara sahip bazı polisler söz konusu muydu? Cezayir'de doğmuş sorunların çevresinde gelişmiş olan karışıklıklar boyunca Cezayirlilere karşı gittikçe daha sert direktifler verilmişti. Bunlarda bir ırkçılık seziliyordu. Son gösteriler sırasında sendikacılar kalabalığa karışmış, güvenlik servislerine işe karışma bahanesi vermek için kavgacıları kışkırtmakla görevli müfettişler görmüşlerdi. Bir kuvvet politikasını halkın gözünde haklı göstermek gibi pek barışçıl polislerin tepesine attırma amacı güden her türden kışkırtmalar yapılmıştır. Bütün bunlar bazı politik gruplarla bağlantılı olarak Jean Dide'nin çevresindeki gizli bir ağ tarafından düzenlenmiştir diye mırıldanıyorlardı. Mitterrand için polisi ılımlılığa getirmek önce pek sert bayloyu değiştirmeyi içermektedir. Temmuz başlangıcında bir akşam bakanla hareketli polis müdürünün yaptıkları bir görüşme sırasında Beriki 14 Temmuz için şiddetli bir gösteriye çağıran komünist bildirilerini sallayarak ''Bana Komünist Partisi'nin lokallerini arama izni vermeniz gerekir'' sonucuna vardı. Mitterrand biraz düşünmek için zaman istedi ve gizlice güvenliğe bağlı, yani polis müdürlüğüne bağlı olanlara değil, genel haber almaya bu kanıtlayıcı belgelerin çıkış yeri üzerinde bir soruşturma yapmayı emretti. Sonuçlar ibret vericidir. Bildiriler polis müdürlüğünde basılmışlardır. Bahane tam bulunmuştur. 9 Temmuz'da Mitterrand Baylo'ya gelecek Bakanlar Kurulu toplantısında değiştirilmesini isteyeceğini ve kendisine bir elçilik sunduğunu bildirdi. Pek büyük baskılarla karşılaştı. Vincent Auriol, Bido, Başkan Coty bile onu payladılar. Ardından da yalvardılar. Polis ayaklanacaktır. Baylosuz Cumhuriyet yıkıma gider. Mitterrand sıkı durdu. Metz'teki polis müdürü kesinlikle daha az patlayıcı André Dubois nöbeti alacaktır. Birçok uyarmaları dinlemeden değil, bunların arasında Baylo'nunkiler de vardı. O ara vermeden polisin içinde yerini tekrar alacağına inanıyordu. Çünkü polis yenisini bir mendesist, yani komünist kabul ediyordu. Dubois ve yeni güvenlik müdürü Jean Mayre'ye kuruma yeni bir ton vermeye, baskı görevlerinden önce gözetleme, önleme ve yardım görevlerini geçirtmeye girişeceklerdir. Fakat çoktan fazla derine kök salmış bir zihniyeti değiştirmek için uzun zaman görevde kalmayacaklardır. Bir fren darbesi veriliyor, rejim bundan daha az dayanaksız kalmamıştır. Mitterrand'ın Baylo ile tartıştığı anda aralarında polis müdürlüğünden alınacak adamla sıkı sıkıya bağlı eski İçişleri Bakanı Mortono Deplon'un da bulunduğu birçok parlamenter, bazı yazı işleri odalarında ve bazı lokantalarda büyük gizlilik içinde bir dosyanın fotokopilerini göstermeye başlıyorlar. Bu dosya Mitterrand'ın komünistler yararına milli savunmaya ihanet ettiğini ispatlamaya yarayacak niteliktedir. Sızmalar olmuştur. Bunu yapanın Mitterrand olduğunu söylüyorlar. Bu adam yıkıcılığın bir köprüsüdür. Başbakan Mendes'e gelince onun göz yummasının suç ortaklığı olmadığını kim temin edebilir? Kendiniz görüyorsunuz diye söyleniyorlar belge taşıyıcıları. Bundan sonra Komünist Partisi'ni yasaklamak gerektiğini inkar edecek misiniz? Tek bir çözüm kalıyor, askeri bir hükümet kurmak ve kuşkulları idam sehpasına değilse bile yüce divan karşısına sürüklemek. Skandal Eylül ortasına dek hazırlanıyor için için. O zaman Mendes France meclisçe reddedilmiş olan Avrupa Savunma Topluluğu'nun yerini alacak pek nazik bir bağdaşma anlaşmasını görüşmek üzere Londra'ya hareket ediyor. Başbakanının Amerikalıların anlayış göstermesine ihtiyacı vardır. Bunların onu sağlam bir hükümetin başında halkın desteğinden kuvvetlenmiş hissetmeleri gerekiyor. Tam bu anda çıban patlıyor. 12 Eylül'de Komünist Partisi yönünde yeni bir sızma olmuştur. Eski polis müdürünün güçlü dostları bu üçüncü sızma diye belirtiyorlar. Birincisinin tarihi 28 Haziran'dır. Mendes zamanı dolayısıyla Mitterrand iledir. İlk kez 24 Temmuz 1953'te Lanier kabinesi zamanında olmuştur. Mitterrand daha o zaman devlet bakanıydı. Bu sanla Milli Savunma Komitelerinde hazır bulunuyordu. Oysa arabası bu 24 Temmuz 1953 günü bir boş boğazlıktan yararlanmış olan gazetecinin kapısı önündeydi. Bu araba hikayesi bir düzencilik üzerine kurulmuştur. Baylo'nun iyi dostları 26 Mayıs 1954'te işlenmiş bir boş boğazlığa en ufak bir hatırlatma yapmaktan iyice kaçınmaktadırlar. O sırada Mitterrand hükümette değildi, bunu yapamazdı. Olayın ekseni André Barane adındaki gazeteciye gelince ondan daha garip bir kişilik bulunamazdı. Savaştan beri önce Tunus'ta sonra Paris'te partiye yazılı sömürge sorunları uzmanı olarak 1950'de o zaman ulusal güvenlik müdürü olan Pierre Bertox ile temasa geçti. Ona Komünist Partisi üzerine bilgiler verdi. Sömürge sorunları karşısında partinin tutumuna baş kaldırdım dedi. Bunlar imparatorluğu ucuz fiyata elden çıkaranlardır. Hafiye adayının gerekçelerini göstermesinin Bertoz için önemi yoktu. Her bilgi kaynağı iyiydi. Ona ayda 200 bin frank teklif etti. Barane skandala dek bunu hep zamanında alacaktır. Fakat bu arada temaslar değişmiş olacaktır. Polis müdürlüğüne gelişinden az sonra Baylon'u çağırdı, onu bir tür geçiş sınavına soktu. Bundan memnun kaldı ve Dide de la Rue'nun ellerine verdi. Bundan Saint-Michel bulvarındaki Cluny kahvesinde buluşmaya tam zamanında gelen haber vericiyle komiser arasında canlı bir sempati doğdu. Baranes'in haberlerini çok güzel buluyorlardı. Örneğin Ridgway'e karşı gösterinin Renault-Billancourt işçileri tarafından yapılan hazırlıkları üzerine en kesin ayrıntıları sağlayan odur. Ayrıca iyi düşünüyordu. Burada iş Baranes'in aynı zamanda Astia de la Vigerie'nin gazetesi Liberation'a ve partinin bilgi toplama servisine girmesiyle biraz kuvvetleniyor. DST'nin patronu Vibo ile gerçekte başlangıçtan beri Baranes'in partinin polisi zehirlemekle görevli bir ajanı olduğuna inanmak gerekir mi? Elbette. Komünist Partisi'nin bilgi alma servisinde ona bazı haberler getirmeden çalışabilmesi az mümkün görünüyor. Öte yandan Dides'e getirdiği haberlerin değeri 1956'da geçecek yargılama sırasında uzman sanıyla askeri mahkeme önüne çıkan genel haber almanın politik bölümü şefi komiser Salchen tarafından kuvvetle yatsınacaktır. Bu adam Baranes'in 400 raporundan çoğu kötü tefrika romanları ayarındadır diye bağıracaktır. En azından Baranes sağlam haberin sıkıntısını çeken bütün haber vericiler gibi düpedüz uydurmadığı zaman gerçeğe kılık değiştirerek notlarını giydiriyor, güzelleştiriyordu. İnsan tarihin dikenlerle kaplı yollarını görmeye başlamaktayken hayreti bir kez daha besleyecek şey budur. Çünkü çoğunlukla bulmak arzusunda oldukları şeyleri Baranes'in raporlarında okumaktan mutlu yöneticiler bundan hoşlanıyorlardı ve oylarıyla kararlarını bunların üzerine kuruyorlardı. Ne olursa olsun sızmaların ulaştığı adam bu karıştırıcı ajandır. Sızmalar hiç değilse onlar gerçekten vardı. Fakat ne François Mitterrand'dan ne de başka bir bakandan geliyorlardı. Başlangıcında Milli Savunmanın Genel Sekreterliği ve özellikle iki memur Roger Labruce ile Turpin bulunuyordu ki bunlar sempati besledikleri partiye iletilmesi için haberleri Baranes'e veriyorlardı. O zamandan başlayarak karanlık dalavere aydınlanıyor. Madem ki sızmalar vardı, kaynağı kurutmak ve suçluları hapse atma yerine sürmeye bırakma ve onları Mitterrand'dan kuşkulandırmak için kullanma fikri filizlenmişti. Ama hangi düzeyde? Bir kum tanesi düzenlemeyi bozmaya yetebilirdi. DST'nin çabuk bir soruşturması tuzağı meydana çıkardı. Bu komplonun meydana çıkarılışı polisin bir parçasının, tam da politika ile görevli olanının, artık politikada aldığı aktif paydan hala kuşkulanabilmiş olanlara açıklamayı tamamladı. Bu rol otorite düzeninin güçlendirilmesi yönünde normal gibi yapılıyordu. Polisler bu cumhuriyetin safsaklamalarından, çelişmelerinden ve yardım tedbirlerinden hiç memnun olmamaya başlıyorlardı. Hakiki bir şef düşü görüyorlardı. Oysa bazılarının özlemini çektikleri bu demir elli kişi vardı. De Gaulle, görüşlerinin yüksekliği, kurnazlık ve dalavere beğenişiyle eş giden De Gaulle. Devrilecek o meşe haline geldiği zaman André Malraux'un önünde kendisinin Tintin ile yapacağı kıyaslama bundan dolayı çok yerindedir. Direnişin kahramanlık döneminde ve onun izindeyken çok insan gizli çalışmanın tekniğini öğrenmişti. 1943'te Londra'da sorumlusu Sustel olan Özel Servisler Genel Müdürlüğü, DGSS, 80 bin insanı temsil eden 21 ağı kontrol ediyordu. 1945'te BCRA'nın, yani Merkez Haber Alma ve Eylem Bürosu'nun 10 bin ajanı hala bütçeden ücret alıyordu. Hepsi haber almada uzman değildi, bundan uzaktı. Fakat işlerini, mesleklerini bulmaya ya da politikada bir yol açmaya giden çoğu, gizli faaliyetin özlemini saklı olmalıydı. Dönemlere göre az ya da çok aktif fakat bunların anahtarlarını ellerinde tutanların bir gün değerli olacaklarını bildikleri ağlar, dostluk öbekleri ve gruplar yaratıldılar. Böylece 1949'da birliklerden söz etmezsek polis müdürlerinin üçte biri az ya da çok de Gaulle'cü ağlardandı. 1955'te ordunun bazı toplantı yerlerinde Hür Fransa'nın fikrinin ışıltısı o denli büyük kalıyordu ki bazı politika adamları üzerinde gizli bir teknik gözetleme yapan, o sırada Kolombiya'ya kapanmış olan generale raporlarının bir kopyasını gönderen bir özel servisler bürosu vardı. Bu saygıdeğer de Gaulle'cülerin gölgesinde aynı şekilde bazen fesatçılığın, hakiki manyaklarının niteliği anlaşılmaz silüetinin belirdiği görülüyordu. 20 Mart 1949'da, örneğin kanton seçimleri günü, bir halk akınının yokluğu Fransız halk topluluğunun saflarını ürpertmeye başlarken, bir aydan beri Milli Güvenliğin Genel Müdürü olan Pierre Berthaud, aynı söz akşam Elize'yi, Milli Savunma Bakanlığı'nı, Polis Müdürlüğü'nü ve İçişleri Bakanlığı'nı ele geçirmeye hedef alan bir komplonun varlığını öğrendi. Almanya'da yerleşmiş birlikler Paris'e doğru ilerleyeceklerdi ve de Gaulle ister istemez devletin başına geçecekti. Genel Haber Alman'ın bazı üyeleri arasına kadar her yerde komploya katılanlar vardı. Berthaud hemen kuşkulanılan komiserlerden birini getirtti. Bu adam gerçekte komplocu değildi fakat üstlerinin emri üzerine fesatçıların arasına sızmıştı ve onları gözetliyordu. Güçlük çıkarmadan işi yürüten birinci kişinin adını söyledi. Bu Londra'nın özel servislerinin bir eskisi, kurtuluşta yarbay, sonra bir süre DGR'de memurluk yapmış olan Jean Delors'du. Gizli entrika saplantılılarından biriydi. Karısı komünizme karşıt ve de Gaulle'den yana olan bir ağa adam toplama merkezi işi gören pek işlek bir lokantanın sahibiydi. Varsayılan hükümet darbesini önlemek için bazı güvenlik tedbirleri alındı. Fakat o akşam hiçbir şey olmadı. Bununla birlikte Mayıs'ta ve Pentakot yortusu sırasında Delors tekrar başlamak istedi. Suç ortakları arasında başlıca olarak Satori, Cumhuriyet Muhafız Bölüğü Komutanı Yüzbaşı Gerard ve Fransız Halk Topluluğu'nun bir il sekreteri bulunuyordu. Her şey bu Yüzbaşı Gerard yüzünden meydana çıktı. O birdenbire iç tedirginliğine kapıldığını duydu, geri dönmesinde bir şey olarak kuşkusuz generalin yakınlarının benimsemekten çekinmesi vardır. Çünkü o da DGR'nin eskilerinden, RPF'nin düzen servisi şefi ve gelecekte 5. Cumhuriyet'in Bolivya elçisi olan Dominique Ponchardi'ye dayanışmayı bozmuştu. DGSS'nin eski patronu ve RPF'nin genel sekreteri Jacques daha ileri gitmişti. Polis müdürüne ne olursa olsun de Gaulle'ün partisinin bunda hiçbir ilişkisi bulunmayacağını belirtmek için yazı yazmıştı. Kısacası fesat ondan yararlanması gereken bu kimseler için bile az ciddi, hazırlıksız ve erken diye düşünülmüştü. Böylece Gerard 31 Mayıs'ta askeri güvenliğin bir subayına her şeyi açığa vurdu. Ona hala entrikayı onaylıyor gibi davranması öğütlendi. Bir toplantının yapılacağı daireye mikrofonlar yerleştirildi. 10 fesatçı tutuklandı, aralarında RPF'nin bir belediye meclisi üyesi de vardı. Böylece o zaman Pentakot komplosu denilen olay acıklı bir şekilde son buldu. Jean Delors hapse atıldı, kuşkulu bir şekilde intihar etti. Bazıları çok şey bildiğini söylediler. De Gaulle gelince o polis kışkırtması diye bağırdı. Tüm bu dolap ona göre yalnız kendisini lekelemek için kurulmuştu. Tarihi çağrısının yıl dönümü dolayısıyla 18 Haziran'da büyük bir gösteri çağrısı yaptı. Bu bir başarı oldu. Orleans Caddesi'ne tekrar General Leclerc Caddesi adı verildi. 14. bölüm belediyesinin çevresindeki komünist karşı gösterisinin de az gösterişli olmadığı doğrudur. Aslında koşullar elverişli olmazlarsa bir darbe 50 kadar kişiyle başarıya ulaşmaz. İktidara geri gelmeden önce De Gaulle'cülerin hayli sıkıntılar çekmeleri gerekti. 1951'de seçmenler topluluğunun %21'inin hala onun için oy vermiş olmasına karşın RPF meclisteki koltuklarını kaybetmeye başladı. Sonraki yıl partisini sürüklenmiş gördüğü parlamento oyunlarından bezmiş halde kamu yaşamından çekildi. Bazılarına göre tarihle kavgasını içtenlikle bitirmişti. Başkalarına göre ise saatini bekliyordu. Bilindiği gibi bu 6 yıl sonra çalacaktı. Bu bir halk akınının sonucu olmayacaktı. Fakat kendisine bağlı olanların sayısız mikro komploları sayesinde en sonunda kurtarıcı Mesih imgesini kamuya kabul ettirmeyi başaracaktır. 25. ayrımın sonu. Sayfa 314.